Radyo tiyatrosu başlıyor.
Radyo tiyatrosu Sis ve Gece 1. bölüm. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Komiser Sedat Hakan Vanlı, Mine Pınar Erengil, Melike Zeynep Önen, İsmet Rıdvan Çelebi, Yıldırım Dündar Müftüoğlu, Gülseren Nilgün Kasapbaşoğlu, Telefondaki Ses Coşkun Deniz, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
Buraya nereden, nasıl geldim bilmiyorum. Camları kalın bir toz tabakasıyla kaplanmış, pencere pervazları kararıp içten içe çürümüş, yaşlı duvarları koyu yeşil yosunlarla örtülmüş ve kanatlı demir kapısı sanki sonsuza kadar kapanmış gibi duran bu konağın önünde amaçsızca dolaşırken buldum kendimi. Bakımsız bir mezarlığı andıran bu büyük bahçede, görkemi ürkütücü bir kalıntıya dönüşmüş bu zavallı binanın önünde ne işim var anlayamıyorum. Zorlamalarıma karşın belleğim geçmişe kapı aralamıyor. Belli belirsiz şekiller kıpırdanmıyor değil ama görüntüler netleşmiyor. Zaman sanki yaşadıklarımı eritip birbirine karıştırmış. Ağır ağır içine gömüldüğüm bu tuhaf bulamacı çözemiyorum. Nasıl çözeceğimi de bilmiyorum. Tıpkı bozkırın ortasında güneşin, yağmurun insafına terk edilen bu kasvetli konağın öyküsünü bilmediğim gibi. Mimariden hiç anlamam ama uzun kuleleri, soğuk duvarları ve küçücük pencereleriyle bu yapının bizim konaklara hiç mi hiç benzemediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Almanya'da gördüğüm şatoları andırıyor. Şimdi Mine olsaydı başlamıştı ahkam kesmeye.
Şu kuleler tipik orta çağ tarzında. Pencereler Alman Rönesansı'nın etkisinde.
Mine? Evet. Mine'yi arıyordum. 5 gündür yoktu. Evine gittim. 5 gündür kimse ondan haber alamamıştı. Ama bu işte bir yanlışlık yok mu? Kaybolan Mine ise benim bu ıssız kırın ortasında, bu hayalet konağın önünde ne işim var? Konağa bakıyorum. Görenlerde korku ve ürperti uyandıracak bu bina bana hüzün veriyor. Onu daha önce hiç görmemiş olmama karşın aramızda çözümleyemediğim bir bağın varlığını hissediyorum. Bahçedeki çürümüş yapraklara basarak binanın kapısına doğru yürüyorum. Kanatlı demir kapının üstünde yer yer çatlamış mermer alındaki kabartma dikkatimi çekiyor. Kabartmada ilk seçtiğim bir yıldız oluyor. Yıldızın hemen altında namluya benzer bir başka şekil var. Bunun bir tabanca olduğunu anlamakta gecikmiyorum. Tabanca kapsasının altına bir yerde yarım ay oyulmuş. En yukarıda yıldız, altında bir tabanca ve kapsanın hemen ucunda bir yarım ay. Bu amblemi bir yerlerden hatırlıyorum ama çıkaramıyorum. Kapıya yaklaşıyorum. Üstünde paslı bir asma kilit var. Kilidi çekiştiriyorum, bana mısın demiyor. Eski püskü görüntüsüne karşın oldukça sağlam. Kilidi bırakıp kapıyı itiyorum. Demir kanatları toz içinde. Sanki yıllardır el değmemiş. Yerinden kıpırdamıyor bile. Ellerime koyu sarı zerrecikler bulaşıyor. Vazgeçmiyorum. 2 elimle vuruyorum kapıya. Ellerimi acıtırcasına. Tuhaf, canım yanmıyor. Sadece terliyorum. Üstelik yalnızca sağ tarafım terliyor. Kapıyı çalmayı sürdürüyorum. Kimse bana yanıt vermiyor ama terim durmadan akıyor. Tenimden akan sıcaklığı hissedebiliyorum. Neden yalnızca sağ omzum ve karnım terliyor? Anlayamıyorum. anlamadıkça da korkmaya başlıyorum. Geçmişimden, aklımdan, bedenimden, bu eski konaktan korkuyorum. Korkmamalıyım diyorum. Nasıl olsa birileri gelip bulur, teşkilat yalnız bırakmaz beni buralarda. Herkes unutsa bile Yıldırım unutmaz. Yıldırım? Yıldırım ölmedi mi? Terliyorum. Omzumdan, karnımdan ılık damlacıklar boşalıyor. Gömleğimin ağırlaştığını, pantolonumun ıslanmaya başladığını hissediyorum. Terim gitgide koyulaşıyor. Bir zil sesi çalınıyor kulağıma. Önce kurumuş ağaç dallarında gezinen rüzgarın sesi sanıyorum. İkinci kez çalınca telefon zili olduğunu anlıyorum. Dönüp eski konağa bakıyorum. Kapalı bir kutu gibi sır vermiyor. Zil yeniden çalıyor. Bu defa ısrarlı. Telefonu bulmalıyım. Telaşla yeniden kapıya koşuyorum. Mutlaka Yıldırım arıyordur. Sonunda buldu izimi. Kapıyı zorlamaya başlıyorum. İtiyorum, omuzluyorum. Ama o kadar sağlam ki yine kıpırdatamıyorum. Zil yine çalıyor. Dikkatle dinliyorum. Ses sanki konağın arkasından geliyor. O yöne koşuyorum. Köşeyi döner dönmez sokaklarda görmeye alışık olduğumuz türden bir telefon kulübesi dikiliyor karşıma. Telefon susmadan açmalıyım. Hızla dalıyorum kulübeye. Zili yarıda kesip almacı kaldırıyorum. Alo? Alo? Bedenime ateş basıyor. Terliyorum. Alo?
Yıldırım binbaşıyı vurdular. Evinin yakınlarında.
Bir şeyler sormak istiyorum. Ağzımın içi kuruyor, dudaklarımı saran ince derinin gerildiğini, yer yer çatladığını hissediyorum. Dilimle dudaklarımı yalamaya çalışıyorum. Dilim ölmek üzere olan bir kertenkele gibi kıvranıyor ağzımın içinde. Karşıdaki ses sorumu beklemeden kapatıyor. Elimde telefonun almacı öylece kala kalıyor. Telefonun almacından kırmızı çamur renginde bir sıvı süzülüyor. Kordonu aşarak ankesöre kadar ulaşıyor. Bakıyorum, bu benim terim. Kulübede biraz daha kalırsam bu ter beni boğacak. Kulübeden çıkar çıkmaz bir kalabalık beliriyor karşımda. Bu bir cenaze töreni. Herkes siyahlar giyinmiş. Sanırım resmi bir tören. Vakur bir matem havası içinde ağır adımlarla yaklaşıyorlar. Törene katılanların çoğu erkek. Yalnızca tabutun önünde bir kadın var. Kucağında yağlı boya bir tablo taşıyor. Ölenin resmi olmalı. Kadın saçlarını siyah başörtüsünün altına gizlemiş. Yaklaştıkça tanıyorum. Gülseren, Yıldırım'ın karısı. Utanıyorum. Nedenini bilmeden bir çocuk gibi eziliyorum. Gülseren gelip karşımda duruyor. Başımı öne eğiyorum.
Hani onu yalnız bırakmayacaktınız? O size güvenirdi.
Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir iki adım geriliyorum sadece. O iki adım daha yaklaşıyor. Yaklaşınca geriye doğru birkaç adım daha atıyorum. Attığım her adıma karşılık o da bir adım atıyor. Tedirgin oluyorum. Ne yapmak istiyor bu kadın? Başımı kaldırıyorum. Yargılayan, suçlayan, sen bir korkaksın diyen bakışlar bekliyorum. Oysa Gülseren ifadesiz bir yüzle dikiliyor önümde. Beni görmüyor bile. Gözleri bedenimi delip uzaklarda bir noktaya takılıp kalıyor. Normal bir insanın bakışları değil bunlar. Peki yardım ederler umuduyla kalabalığa bakıyorum. Ama onların bakışları da tıpkı Gülseren'inkiler gibi. Korkuyorum. Bir an önce buradan kaçmak, bu tuhaf insanlardan uzaklaşmak istiyorum. Dönüp koşmaya hazırlanırken ayaklarım birbirine dolaşıyor, yüzük oyun yere kapaklanıyorum. Hızla kalabalığa dönüyorum. Gülseren'le kalabalık üstüme geliyor. Doğrulacak vaktim yok. Bir şeyler yapmalıyım. Yoksa beni çiğneyecekler. tabancama uzanıyorum. Hareket edince kalabalık daha da hızlanıyor. Elim kılıfa değiyor ama silahım yerinde yok. Yaklaşıyorlar. Gülseri'nin kucağındaki resimle aramızda 1 metre ya var ya yok. Resimdeki adamı tanıyacak gibi oluyorum ama yaklaştıkça boyalar uçmaya, fırça darbeleri yok olmaya başlıyor. Çıldırdığımı düşünüyorum. Başımı kaldırıp son bir umutla Gülseren'e bakıyorum. Gözleri hep aynı noktada. Yüzünde bir tek kıpırtı bile yok. Peşindeki kalabalıkla ağır ağır yaklaşıyor. Durun diye bağırmak, yaptıklarının yanlış olduğunu söylemek istiyorum ama ağzımı açamıyorum. Şaşkınım. Çenem, dudaklarım, dilim sanki artık beni dinlemiyor. Tüm zorlamama karşın bir ah sözcüğü bile çıkmıyor ağzımdan. Korkuyorum. Korktukça da terlemem de artıyor. Omuzumdan, karnımdan durmadan ter boşalıyor. Resim hızla yaklaşıyor. Neredeyse yüzüme çarpacak. Başımı yana çevirerek yere kapanıyorum. Yüzüm toprağa gömülü, korkuyla çiğnenmeyi, belki de linç edilmeyi bekliyorum. Kalbim ileri giden bozuk bir saat gibi hızla atmaya başlıyor. Terimin toprağa damladığını duyuyorum. Ter damlalarının toprağa düştüklerinde çıkardığı ses kalbimin vuruşunu bastırıyor. Kalktığımda yerde çamurlu bir iz kalacak diye düşünüyorum. Ama saniyeler geçiyor. Kimse beni çiğnemiyor. Bir tek tekme vuruşu bile gelmiyor. Tedirginlik içinde beklemeyi sürdürüyorum. Hiçbir değişiklik yok. Başucumda ürkütücü bakışlarıyla ölüm sessizliği içinde dikiliyor olmalılar diye düşünüyorum. Beklemekten bakıp ürke korka başımı kaldırıyorum. Tuhaf. Kimse yok. Şaşkınlıkla etrafı kolaçan ediyorum. Hayır, yok. Hiç kimse yok. Gitmişler. Gerçekten de gitmişler diye sevinçle mırıldanıyorum. Bu kadar insan bir anda nereye kaybolabilir? Önce ellerimin, sonra dizlerimin üstünde doğrulurken Gülseren'in taşıdığı resmi görüyorum. Tam karşımda, neredeyse yıkılmak üzere olan yaşlı bir çınarın altında yepyeni bir şövalyenin üstünde duruyor. Onu burada bıraktılar demek. Belki de bu bir işaret. Bana bir şey söylemek istiyorlar. Dikkatle resme bakıyorum. Galiba toprağa uzanmış bir adam var. Uzaktan iyi seçemiyorum. Resme yürüyorum. Bu defa boyalar uçmuyor. Adamı artık çok net görebiliyorum. İki eliyle karnını tutmuş yerde kıvranıyor. Parmaklarının arasından kırmızı bir pınar kaynıyor. Omzundan sağ koluna yayılan koyu bir leke var. Yaralı olmalı. Yüzü kasılmış, alnında boncuk boncuk ter damlaları öyle belirgin ki sanki sahici gibi. Parmaklarının arasından taşan kırmızılık resmi ince bir şerit halinde boydan boya geçiyor. Adama bir yerlerden aşinayım. Neredeyse tanıyacağım. Manolya kokuları geliyor. Ilık bir esinti güneşli balkonumuzdan süzülerek tül perdeleri usulca dalgalandırıyor. Bahçedeki kestane ağacının koyu yeşilini görür gibiyim. Dedemin köşkü mü burası? Tuhaf. Biz orasını çoktan satmamış mıydık? Yakınımda birileri konuşuyor. Sesler boğuk boğuk anlamaya çalışıyorum. Manolya kokuları uzaklaşıyor. Kestane ağaçlarını yitiriyorum. Esinti aniden kesiliyor.
Bak, kıpırdadı. Ayılıyor.
Göz kapaklarımın üstünde sanki tonlarca ağırlık var. Güçlükle açıyorum. Gözlerim yanıyor. Başucumda iki karaltı duruyor. Bir an nerede olduğumu çıkaramıyorum. Parlaklık gözlerimi yakıyor. Işık istemiyorum. Ses istemiyorum. Nerede olduğumu düşünmek istemiyorum. Köşkün gölgeli bahçesi beni çağırıyor. Annemle Neriman yenge kameriyede oturmuşlar. Ellerinde bir kadın dergisi, moda giysiler üzerine konuşuyorlar.
Ama sana çok yakışmış. Seni bu renkler.
Babamla İsmet amca her zamanki yerlerinde kestane ağacının altındaki masada içiyorlar. Ben erkeklerin masasına gidiyorum. Amcamın tabağındaki pastırmadan yiyorum. Tadı çok güzel. Amcam kadınlardan yana bir göz atıp bardağını uzatıyor.
Bir de şunun tadına bak.
İçkinin tadını önceden bilmiyorum ama yiğitliğe gölge düşürmüyor. Verdiği kadehten bir yudum alıyorum. Gırtlağımdan mideme doğru bir yangın başlıyor. Yüzümün aldığı hali bilmiyorum ama amcam kahkahalarla güldüğüne göre bayağı komik olmalı. Babamın kaşları çatılmış, başını sallayarak izliyor bizi.
Kendine geliyor. Doktoru çağırın. Doktor!
Ağzımda içtiğim şeyin acı tadı kayboluyor. Ama midemde bir bulantı var.
Bakın uyanıyor. Hemşire hanım, doktoru çağırın. Doktor! Doktor nerede?
Gözlerimi açıyorum. Başucumdaki karaltılar hızla netleşiyor. Önce karım Melike, sonra amcam İsmet'in yüzünü seçiyorum. Melike üzerime eğilmiş, şefkatle küçülen gözleri yaşlarla dolu.
Nasılsın canım? İyileşeceksin. İyileşeceksin, merak etme.
Bana umut vermeye çalışıyor ama asıl onun teskin edilmeye ihtiyacı var. Amcam İsmet soğukkanlı görünüyor. Kendisine baktığımı görünce gülümsüyor. Gözlerinde henüz kaybolmamış bir endişenin izleri var.
İyi görünüyorsun.
Onu buldunuz mu?
Çatışmayı seçti. Ölü olarak ele geçirebildik. Ötekinde sen haklamışsın zaten.
Kimi haklamışım? Fahri. Fahri'den söz ediyor olmalı. Evet, onu vurdum. Yere düştüğünü gördüm. Düşmeden o da beni yaralamış olmalı. Hayır, Fahri ateş bile edemedi. Beni vuran öbürüydü. Simitçi kılıklı herif. Onu da mı vurmuşlar? Öldü mü acaba? Amcam sanki düşüncelerimi okuyor ya da söylediklerini nasıl karşılayacağımı öğrenmek istiyor.
Kaçmak üzereydi. Örgüt evinde kıstırdık. Ateş açtı. Keşke sağ olarak yakalayabilseydik. Üzerinden Polonya yapımı otomatik bir tabanca çıktı. Bu sana ateş edilen silah değil.
Silahı bulamamışlar. Umurumda bile değil. Önemli olan Mine. Ona ne oldu? Fahri öldü. Arkadaşını da vurdularsa Mine'yi nasıl bulacağım? Amcama açıkça sorsam. Hiç hoş karşılamayacak bu durum. Zaten Melike de başımdan hiç ayrılmıyor. Amcamı biraz daha yakına çağırmalıyım. Doğrulmak istiyorum. Başaramıyorum. Sağ omzum sarılı, sol elimin üstünde ise damarıma bağlanmış ince bir boru var. Başımı kaldırınca borunun öteki ucundaki plastik kan torbasını görüyorum. Torbanın içindeki koyu kırmızı sıvı yavaş yavaş damarlarıma akıyor olmalı. Ama kan sanki hiç azalmıyormuş gibi durgun. Hatta rengi koyulaşarak öylece duruyor torbanın içinde. Birden kulaklarım çınlamaya başlıyor. Kan tutması mı? Yok canım. Ben kan görmeye alışığım. Ama neden başım dönüyor? Amcamın yüzü kararıyor.
Doktor! Biri doktoru çağırsın!
Gözlerimi kapıyorum. Yıldırım abi karşımda durmuş, bıyık altından gülüyor. Kimi bekliyorsun?
Kimi bekleyebilirim burada?
Etrafına bakınıyor. Ben de bakınıyorum. Evimin bulunduğu apartmanın önünde durduğumuzu fark ediyorum. Burası benim evim.
Ben de seni bekliyordum zaten.
İyi ama sen ölmemiş miydin?
Bir görevle geldim.
Görevle mi? Yoksa katillerini mi?
Katillerimi bulmak sizin işinizdi. Ben senin için geldim.
Benim için mi?
Evet,
Bir sınavdan geçeceksin. Ben de sınav amirin tayin edildim.
Yıldırım abi, sen ölmedin mi?
Doğru, ben öldüm. Ama ölümün beni görevimden alıkoyacağını sanıyorsan aldanıyorsun.
Peki nasıl bir sınav bu?
Nasıl bir sınav olduğunu söyleyemem. Sana öğretilenleri kullanırsan başarmaman için hiçbir neden yok. Yıllar önce Panama'da buna benzer bir sınavdan ben de geçmiştim. Eminim sen de başaracaksın.
Gülümsüyor. Ben de ona gülümsüyorum. Hiç de ölmüş birine benzemiyor.
Birlikte bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk boyunca hata yapmaman gerekiyor.
Tıpkı eski günlerde olduğu gibi bir anda kendimi olaya kaptırıyorum. Sanki Yıldırım abi ölmemiş, sanki birlikte büyük bir operasyon hazırlıyormuşuz gibi. Yılların verdiği alışkanlıkla kendimden emin konuşuyorum. Tamam, ben hazırım.
O halde başlayalım. Arabayla gidelim.
Otomobilime yaklaşıyoruz. Anahtarı çıkarıp kapıyı açıyorum. İçeri girdiğimde Yıldırım abinin yanımdaki koltukta oturduğunu görüyorum.
Bırak şu şapşallığı. Hadi çalıştır arabayı.
Kontak anahtarını çeviriyorum. Hiç zorlanmadan çalışıyorum motor. Yüzüne bakıyorum ama bir şey sormuyorum. Yeni duruma alışmam gerek. Ayağımı debriyajdan çekip gaza basıyorum. Otomobil hareket ediyor. Apartmanın bahçesinden çıkıyoruz. Kafam daha ne olduğunu bile anlamadan içine sokulduğum bu tuhaf sınavın ipuçlarını ararken soruyor.
Kızı buldun mu?
Dönüyorum. Göz göze geliyoruz. Suçluyor mu, hak mı veriyor kestirmek güç. Başımı çevirip yola bakıyorum.
Ben öldükten sonra mı başladı bu ilişki?
Kınama yok sesinde. Aşağılama da yok. Dertleşmek isteyen bir dostun içtenliğini hissediyorum. Yine de temkinli davranıyorum. Yıldırım abinin evlilik, çocuk, aşk gibi konuları pek önemsemediğini bilirim. Aksine mesleğimizden daha önemli olabilecek duygusal bağlılıkların görevimizi engellemesinden korkardı. Bu yüzden kadınlarla bağlılıklar değil, güvenli olmak koşuluyla geçici ilişkiler kurmaktan yanaydı. Nereden biliyorsun?
Unuttun mu? Biz her şeyi biliriz. Bilmeliyiz. Bildikten sonra çözmek kolay.
Geriliyor. Ama kendime hakim olmalıyım. Ortamı yumuşatmak istiyorum. Onunkine yakın alaycı bir üslupla. Konu espiyonaj ve kontrespiyonaj. Allah aşkına kimden duydun Mine'yi?
Hiç kimseden. Kendim araştırdım.
Tamam. Tamam, bir kez daha sen ölmedin mi diye sormayacağım. Ama neden araştırdığını söyle bari.
Sen katillerimi aramaktan vazgeçince iyi bir nedenin olmalı diye düşündüm. Seni suçladığımı sanma. Katillerimi bulmak zorunda değilsin. Araştırmamın nedeni sadece merak.
Katillerin bulunduğunu bilmiyor musun? O terörist...
Yapma Sedat. Hiç değilse bunu yapma. Az önce katillerini bulmak için mi geldin diye soran sen değil miydin?
Ben lafın gelişi.
Ayıp oluyor Sedat. Kendi zekana da benim zekama da hakaret ediyorsun.
Konuştukça daha çok battığımı fark ediyorum. Vitesi değiştirip otomobile hız veriyorum. Yıldırım da susuyor. Yolun kenarındaki dev ilan panolarında bir Blue Jean firmasının reklamları var. Alımlı kumral bir kız bize gülümsüyor.
Güzel kız değil mi?
Hayır, düşündüğün gibi değil. Onu sevdim.
Ben de onu diyorum. Kız ayaklarımı yerden kesti. Çoktan unuttuğum bir dünyaya götürdü seni.
Oysa ben öldüm demesini bekliyorum, söylemiyorum. Sözlerinin ağırlığından kurtulmak için soruyorum. Yoksa sınav bununla mı ilgili?
Olabilir. Kesin bir şey söyleyemem.
Aslında amcama anlatacaktım her şeyi.
Bunu önermem. Seni anlamazlar. Dilekçe işinden beri pek güvenilir biri değilsin.
Sen ne düşünüyorsun? Bu ilişki yanlış mıydı?
Yanlış olduğunu bilseydim yapmayacak mıydım?
Belki.
Bence yapardın. Aşık olmuşsun. Senin yaşında aşk çok tehlikelidir.
Yaşla ne ilgisi var bunun?
Çok ilgisi var. Ama şimdi bunu konuşmanın zamanı değil.
Hep bölük pörçük konuşuyorsun. Açık ol, yardım et.
Bana güvenme. Tek başınasın. Ne yapacaksan kendin yapacaksın. Sana yapabileceğim tek yardım dikkatli olmanı söylemek.
Dikkatli ol. Yok.
Sis ve Gece. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Komiser Sedat Hakan Vanlı, Mine Pınar Erengil, Melike Zeynep Önen, İsmet Rıdvan Çelebi, Yıldırım Dündar Müftüoğlu, Gülseren Nilgün Kasapbaşoğlu, Telefondaki Ses Coşkun Deniz, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Murat Çolak, Yönetmen Aziz Acar.
Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.